Efesliler Mektubu'ndan Vaaz Serisi Gökteki Yerlerde. Birinci Vaaz: Gökten Gelen Bereketler.
Mezmur 121 ayet 1 ve 2. Gözlerimi dağlara kaldırıyorum, nereden yardım gelecek? Yeri ve göğü yaratan Rab'den gelecek yardım. Çok aktüel bir tema, çok çağdaş bir tema. Yardım istiyoruz bu krizada. Nereden gelecek bize yardım? Mezmur yazan Davut aynı duygudaydı. Nereden bana yardım gelecek? Ve diyor ki, gözlerimi dağlara kaldırıyorum. Bu kısa bir serinin başlangıcıdır. Ve sanki demek istiyoruz, kaldır gözlerini. Kaldır gözlerini. Yardımın Rab'den gelecek. Çok büyük bir tema. İmanlılar dikkat etmesi hop gözleri hep aşağıda oluyor. Ve böyle kaybediyoruz. İkinci Petrus mektubunda bazı kişiler için çok ağır sözler kullanılıyor. Domuz ve köpek diyor. Ve o iki hayvanın ortak bir tarafı nedir? Hiç yukarı bakmıyorlar. Hep aşağı bakıyorlar. Orada yemek var. Yemek buluyorlar aşağıda. Ve insan dikkat etmedi mi aynı derece düşüyor. Gözlerimiz hep aşağıda. Aşağıda yemek arıyoruz. Aşağıda bereket arıyoruz. Aşağıda yardım arıyoruz. Ama Rab bize Mezmur kitabında çok açık bir biçimde diyor ki, gözlerini kaldır. Yukarıdan sana yardım gelecek. Ve bu söz yukarıda, göklerde, Efesliler mektubunda geçiyor 5 defa. Çok büyük bir tema ve hiçbir başka mektupta bu söz geçmiyor. Göklerde ya da gökteki yerlerde bu söz 5 defa geçiyor. 5 defa Paulus imanlılara diyor ki, kaldır gözlerini yukarı, oradan yardım gelecek sana. Sanki bu mezmurun temasını devam ediyor. Mesela bölüm 1 ayet 3'te diyor ki, Allah bizi göklerde her türlü ruh bereketiyle bereketledi. Ve bunu bugün bakmak istiyoruz. Buna bakacağız bugün. Rab bizi göklerde her türlü ruh bereketiyle bereketledi. Bölüm 1 ayet 20 diyor ki, İsa göklerde oturuyor babasının sağında. Göklerde. Yeryüzünde değil artık. İkinci bölüm ayet 6'da diyor ki, Allah İsa'ya iman edenleri İsa ile birlikte göklerde oturttu. Çok derin bir söz. Sen burada yoksun. Sen göktesin şu anda İsa Mesih'in yanında. Bölüm 3 ayet 10 diyor ki, kilise göklerdeki ruhsal güçleri ilan ediyor, açan Allah şeytanı yendi diye. Ve 6. bölüm ayet 12 diyor ki, imanlı göklerdeki kötü ruhlara karşı savaşıyor. Tamam mı? 5 kere Paulus diyor ki, kaldırın gözlerinizi yukarı, çünkü asıl iş orada bitiyor. Ne kadar büyük bir haber. Ne kadar büyük bir haber. Ne kadar kolay biz bunu unutuyoruz. Ve sanki bu beden gözleriyle sağa aşağı bakıyoruz, burada ne oluyor? Ama yukarıda ne oluyor? O sanki bizim gözlerimizden uzak. Ama Paulus bu sözleri sıralarken, bu 5 kere göklerde derken, aynı zamanda bir imanlının yolculuğunu da anlatıyor. Sanki sırayla birden 5'e kadar diyor ki, bir imanlı bu adımlardan geçiyor. Mesela 1. bölüm ayet 3 dedi ki, Rab bizi göklerde her türlü ruh bereketiyle bereketledi. Bu gösteriyor yeni bir imanı. Yeni bir bebek gibi ve biliyorsunuz bebekler çok egoisttir, değil mi? Bebek sadece kendini düşünüyor. Sadece kendine bakıyor. Bebekler dünyanın en egoist kişileri. Gece gündüz lazım onlara bakılsın. Yeni imanlının düşüncesi de aynı. Yeni bir imanlı aynı derecede. Sadece kendini düşünüyor. Rab bereketle beni, bereketle beni, bereketle beni. Sanki birinci tema budur. Bu kötü değil. Yeni bir imanlı başka düşünemez. Çünkü zaten 1. Petrus 2'de açık diyor ki, Allah'ın sözü temiz sütü benziyor. Siz de yeni doğmuş bebekler gibi o sütü özleyin. Bu iyi bir şey. Ama imanlı lazım anlasın ki bu bereketler gökte. Oradan bereket gelecek. 1. tema bu. Evet, ondan sonra 2. bir tema geçiyoruz. Kişi azıcık büyüyünce gözleri kendinden başka yere çeviriyor, İsa'ya çeviriyor. Ve İsa'yı görüyor. Artık imanlı ve gece gündüz kendini ve kendi halini düşünmüyor. Azıcık birkaç daha adım ilerlemiş. Ve anlıyor ki gözleri artık İsa'ya çevirmiş. Ve 1.20'de, Efesliler 1.20'de diyor ki, İsa göklerde babasının sağındadır. Sağındadır. Evet, biraz büyüyünce imanlığın dikkati İsa'ya çevriliyor. Ben düşüncesinden sen düşüncesine. Anlıyor artık İsa bizim centerimiz. Benim egom, benim bencilliğim değil. Mesela Mata 6:33'te İsa bu hakikati şöyle öğretiyor bize. Siz gene en birinci onun krallığının ve onun doğruluğunun peşini düşün. O vakit size bütün bu şeyler de verilecek. Ve maalesef görüyoruz, imanlıların çoğu, değilse de aramızda ama imanlıların çoğu bu birinci adım, ikinci adımı daha yapmamışlar. Daha birinci bebek durumundadılar. Daha da düşünüyor, bereket bana, süt. Rab diyor ki, süt vereceğim bu kolay. Ama sen en birinci diyor, benim krallığımı düşün. Benim doğruluğumu düşün. Kişiler bunu praktikada, hayatta kabul etmek istemiyorlar sanki. Evet, ondan sonra üçüncü adımı, imanlı kendi durumunu anlıyor ve diyor ki, ben artık burada yokum. Ben diyor, İsa Mesih'le birlikte göklerdeki yerlerde oturuyorum. Ben İsa'nın yerinde bulunuyorum, gökte değil yeryüzünde. İmanlı gittikçe kendini bu yeryüzünde yabancı hissediyor. Bu duygu var mı anladın, yoksa daha çok rahat mısın bu yeryüzünde? Daha çok böyle kendi evinde mi hissediyorsun kendini? Ama Rab diyor ki, sen yabancısın burada. Zaten burada kalıcı bir kasabamız yok diyor İbraniler 13-14. Gelecekteki kasabayı arıyoruz. Ondan sonra dördüncü bir adım, o da kilise sözü geçiyor. Evet, bu söz kilise sözünün üzerinde duruyor. Bu demek sadece değil, pazar gününde toplanan kişiler. Kilise sözü İncil'de her zaman bir bedene benzer. Sen bu bedenin bir parçasın, gece gündüz. Karaciğer karar veremez, haftada bir gün karaciğer olacağım. Değil mi? Bu her zaman bağlıdır bedene. Ve aynı biçimde imanlılar istersen de istemezsen de bir bedendir. Tamam mı? Ya bu bedenin içinde işini yapacaksın, ya staçka yapacaksın. Ya grev yapacaksın diye diyecek ki, yapmıyorum, onlar yapsın. Evet, daha da biraz büyümüş bir imanlı anlıyor bunu. Ben yalnız değilim. Dur ya, benim bir toplantım var. Benim bir bedenim var burada. Ve Rab diyor ki, bu kilise o kadar büyük bir olay ki Rab bunu kullanıyor şeytanı yenmek için. Şeytanı yendiğini ilan etmek için. Evet, sanki Rab bizi bütün meleklerin önünde diziyor şu anda. Değil şimdi daha sonra. Şu anda bizi bütün meleklerin, bütün ruhsal ordusunun önünde diziyor. Ve diyor ki, bakın, hepinizi bakın. Tebus Tripolova'da, bu Plodiv'de toplanan bu zayıf kişileri görüyor musun? Bu zayıf ve güçsüz insanlara bakın. Sizin gücünüz diyor, bu büyük ruhsal varlıklara, meleklere. Sizin gücünüz onların gücünden kat kat üstün. Siz onları her an ezebilirsiniz ama ben onları seçtim sizi yenmek için. Ne kadar derin ve büyük bir hakikat. Ve son olarak Rab bir savaş sözü kullanıyor. Göklerde savaş var. Bizim ruhsal savaşımız göklerde devam ediyor. Bu aslında en şaşılacak bir şey. Sen şeytanla nasıl boğuşacaksın? Sen onunla nasıl güreşeceksin? Sen ruhsal varlıklarla nasıl baş edeceksin? Ama Rab bu görevi sana verdi. Her bir imanlıya verdi. Dis adı pastorlara, dis adı misyonerlere bilmem ne. Her bir imanlı Rab için bir askerdir. Sen bir savaşın içinde duruyorsun. Ve diyor ki, ruhsal kuvvetlere karşı, gökteki kuvvetlere karşı sen savaşıyorsun. Ama bu anlayışa gelene kadar bir kişi bayağı büyümüş olacak. Bayağı imanda büyümüş olacak. Evet, bugün bu seyirin birinci parçasına bakmak istiyoruz. Efesliler 1. bölüm ayet 3'ten 14'e kadar. Göklerde bulunan ruh bereketleri. Bereket. Bu sözü beğeniyoruz değil mi? Ve burada bu ayetlerde Pavlus bize Mesih'te var olan, Mesih'te bizim için hazır olan 7 tane ruh bereketi sıralıyor. Onları istiyor musun? Onları istiyor musun senin hayatına geçsin? Ama ilk önce bu bereket sözü biraz güzel anlayalım. Bugün bütün dünyada var olan topluluklar için en büyük korkunçluk nedir? Değil ateizm, değil Hinduizm ve İslam gibi başka dinler. En büyük korkunçluk yeryüzündeki topluluklar için bu şimdi var olan, yayılan yanlış müjdedir, yanlış haberdir. Yeryüzünde var çok büyük toplantılar. Amerika'ya gidersen 10 bin, 20, 30 bin kişilik toplantılar vardır, tamam mı? Ve bu sanki bu süper toplantılar gittikçe yayılıyor, gittikçe fazla oluyor. Korea'da en büyük toplantı 800 bin kişi. Bir tek toplantı 800 bin kişi stadyonda toplanıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Ama kişiler bu derece gelmek için ne yapıyorlar? Sanki Allah'ın sözünü, İsa Mesih'in haberini sulandırıyorlar. Yani başka şeyler katıyorlar ve orijinali değil. Ve kişiler bunu kabul etmeye daha kolay yanaşıyorlar. Daha kolaydır bunu kabul etsin. Çünkü center'da artık İsa Mesih, tövbe, sonsuz hayat yoktur. Center'da artık başka bir şey. Merkezde dikkatimiz başka bir şey çekiliyor. O da berekettir. Kişiler, pastolar büyük hevesle, hiç utanmadan diyor ki, bakın nasıl ben işte Rab'in yoluna düştüm, Rab bana cipler verdi. Bana işte büyük Porsche'ler verdi, Mercedes'ler ayırıyorum bilmem ne. Kişiler böyle övünüyorlar. Sen de gel, Rab seni de bereketleyecek. Tabi böyle bir şey yaydın mı kalabalık olacak toplantı. Kişiler seve seve katılacaklar. Mesela bugün Brezilya'da gördüm televizyonda kafanı vuracağım. Büyük heyecanlı bir toplantıda yapıyorlar bunu. Pastör kişileri çağırıyor öne. El koyuyor. Ondan sonra onlar gösteriyor kamerayla. Ağızlarını açıyorlar. Dişler altın olmuş. Altın dişler. Rabbin bereketi onlara gelmiş. Bazılarda gene toz, altın tozlar yağarmış. Yukarıdan altın tozlar yağıyor. Ve kişi diyor ki işte Allah'ın bereketi bu. Tamam mı? Ben hatırlıyorum daha 20-25 sene önce daha delikanlıyken Amerika'da gördüm televizyada inanamayacağınız. Büyük bir vaiz vardı Oral Roberts adında. O kadar büyük bir televangelist dediler. Yani televizyon evangelizatörü. O kadar büyük bir oborot mu diyeyim, o kadar büyük bir satış yaptı ki yani her hafta 20 milyon, 30 milyon dolar kazanıyor. Her hafta. Kişilere öyle bağladı kendini. Ve aynı haberi o yaydı. Gel Rabbi, rahat olacaksın. Gel Rabbi, bereketleneceksin. Hatta bir gün çakardı böyle bir mendil. Normal, sıradan, pamuktan bir mendil. Onun değeri olsun 15-20 santim. Hiçbir değeri yok. Ama bunun üzerinde kendi ellerini çizmiş böyle. Tamam, boya ile kendi ellerini çizmiş. Kendi yani bereketini bu mendili geçirmiş. Ve adam bunları 30-40-50 dolardan satıyor. Ve diyor ki, bu mendili aldığın zaman istediğin yere koy, bereketin oraya gelecek. Başın mı ağrıyor gösteriyor kameranın önünde. Başın mı ağrıyor, al bu mendili, kafana koy, baş ağrın geçecek. Sırtın mı ağrıyor, yat onun üstünde, sabahleyin hazır. Artık hiçbir sırt ağrın olmayacak. Paran mı yok, çıkar portmoneyi, çıkar cüzdanını. Tamam, mendili üstüne koy, bereketler gelecek. Ve kişiler o kadar hazırdır böyle sahtekarlara inanmaya. Çünkü içeriden bu duygu var. Allah'tan bereket bekliyorum. Allah dedim mi Allah'ın işi sanki sana bereket versin. Öyle anlaşılıyor. Bizim mahallede çok sene önce, bayağı sene önce eski bir pastorla biraz bir konuşmamız oldu. O bana mana buldu. Hatta sokakta oldu bu konuşma. O bana asıldı. Sen yanlış haberi yayıyorsun. Ah! Nasıl diyorum? Ben nasıl yanlış haber yayıyorum? Sen kişileri çok sert davranıyorsun. Ne sert davranıyorum diyorum. Ben kişileri çağırıyorum, tövbe etsinler, iman etsin. Aa olamaz böyle şey. Bu yanlış. Nasıl yanlış diyorum. İyi de ben yanlış olayım. Sen anlat. Sen ne anlatıyorsun insanlara dedim bana. Ve sokakta biri, herkesin önünde böyle oldu. Ve dedi ki, ne? Benim müjdem ne olsun, benim haberim ne olsun? Çok kolay. Yerde rahatlık, gökte rahatlık. Ve bizim mahallede de bu anlayış yayıldı 20 sene, 25 sene önce. Ve o yüzden geliyoruz bizim mahallede toplantılar büyümüyor, azalıyorlar, kişiler zor imana geliyor. Çünkü yanlış bir temel kuruldu. Kişiler açıkça diyor ki yerde rahatlık, gökte rahatlık. Bereket sözü böyle anlaşılıyor. Şimdi asıl bereket nedir? Bunu kendimize soruyoruz. Paulus diyor ki asıl bereketler göklerde. 7 tane. Allah 7 tane bereket hazırladı senin için. Sen onları arıyor musun? Anladın mı ki bunlar berekettir? Yoksa bunlar sana sıkıcı mı geliyor? Anlamsız, zayıf, önemsiz mi geliyor? Şimdi asıl bereket nedir? Bunu anlamak için en birinci eski antlaşmaya bakıyoruz. Okuyorum Yasanın Tekrarı kitabından 28. bölüm. Rab şöyle konuştu. Tanrınız Rabbin sözünü eğer dinlerseniz şu bereketler üzerinize gelecek ve sizinle olacak. Şimdi anlatıyor bize bereket nedir? Kentte, kasabada ve tarlada kutsanacaksınız. Rahminizin meyvesi, yani çocuklar, kutsanacak. Toprağınızın ürünü, hayvanlarınızın dölü, sığırlarınızın buzağıları, sürülerinizin kuzuları bereketli olacak. Sepetiniz ve hamur tekneniz bereketli olacak. İçeri girdiğinizde ve dışarı çıktığınızda da kutsanacaksınız. Rab size saldıran düşmanlarınızı önünüzden bozguna uğratacak. Onlar sizi bir yoldan saldıracaklar ama önünüzden 7 yoldan kaçacaklar. Ve böyle devam ediyor. Rabbin buyruğuyla ambarlarınız dolu olacak. El attığınız her işte Rab sizi kutsayacak. Tanrınız Rab sizi vereceği ülkede size kutsayacak. Ve devam ediyor. Rab ülkenize yağmuru zamanında yağdıracak ve bütün emeğiniz verimli kılmak için göklerdeki zengin hazinesini açacak yağmur. Birçok ulusa ödünç vereceksiniz, siz ödünç almayacaksınız. Sanki eski antlaşmada öyle bir anlayış var idi. Bütün bereketler materyal mı diyeceğiz değil mi? Ama biraz dikkatle okuduk mu başka bir şey çıkıyor. Maksat değil bu mallar, bu materyal şeyler kendiliğinden bereket olsun. Rab orada bir katınka çiziyor. Diyor ki, eğer siz benim buyruklarımı uyarsanız, benim yolumda yürürseniz, şart bu. Kendi kafanıza gitmek yok. Beni sesleyin. Eğer bunu yaparsınız diyor, bir huzur olacak. Çünkü asıl bereket malların içinde değil, ama bu yaşam tarzında. Diyor ki, huzur içinde olacaksınız. Hatta bir söz kullanılıyor ki, herkes kendi incir ağacının ve asmanın altında oturacak. Bereket bu. Yani asıl bereket değil mallar, değil altınlar, değil paralar, değil hayvanlar bilmem ne. Ama bu yaşam, bu berekettir. Huzurlu bir yaşam. Malın kendisinde hiçbir şey yok. Kişiler bunu unuttukları zaman, bu mallar bollaştıkları zaman, o vakit yanlış yola saptılar. Ne vakit Süleyman'ın zamanında altın çoğalmaya başladı. O zaman asıl Allah'tan düşmek oldu. Ne vakit işte askerler değil mi güçlenmeye başladılar. O zaman Rabbin bu sözü tersi oldu. Düşmanlar onları yendi birkaç sene sonra. Ve böylelikle görüyoruz asıl bereket bu mallar değildir. Asıl bereket huzurdur. İbranice'de bu söz var. Şalom. Şalom, selamet. Değil mi? Ne fazla ne eksiği değil materyalin kendisi ama rahatlık bu huzur vardır. Huzur. Bu söz çok önemli. Ve bu mallara bağlı değil. Kaç kişi kulübede yaşıyor ama huzurlu. Kaç kişinin sarayı var sanki ama içinde kızanlarla anlaşamıyorlar. Kavga var, tamam, hastalık var, fayda yok. Rab diyor ki bu huzuru vereceğim size. Evet, bu şalomu, bu selameti size vereceğim. Ve şimdi bakıyoruz Efesler mektubunda 1. bölüm 3'ten 14'e kadar. Ve Paulus burada sıralıyor bizi bu ruh bereketleri nedir? Dikkat edin. Seç, kafan çalışıyor mu? Hangisini istiyorsun? Neyin peşinde gidiyorsun? Malların mı? Odan mı rahatlık arıyorsun? Yoksa şunu sayacağım ruh bereketlerini. Okuyorum. Rabbimiz İsa Mesih'in Allah'ı ve babası mübarek olsun. O bizi Mesih'te bereketlemiştir. Göklerde bulunan her bir ruh bereketliyle. Ve 7 defa sayın. 1. Bizi dünya kurulmazdan önce Mesih'te seçti. Allah'ın seçmesi. Öyle ki onun gözünde kutsal ve kusursuz olan. 2. Önceden sevgiyle kesin karar verdi ki bizi evlatlık olarak kendine kabul etsin. Bu İsa Mesih ile oldu. Evet, onun isteğinin tatlı niyeti buydu. 3. Öyle ki merhametinin şanı övülsün. O merhameti de sevgili oğlunda bize cömertçe verdi. 4. Onda hani oğlunun kanı ile kurtuluş buluyoruz. Günahlarımıza af buluyoruz. Evet, onun merhameti o kadar zengin ki. 5. Merhametini üzerimize bol bol döktü. Yüksek bilgisi ve anlayışıyla bize saklı planını açıkladı. Bu da onun hoş maksadına uygundu. Ve o maksadı Mesih'te ortaya koydu. İstediği bütün zamanların dolmasını tertiplesin ve onun için hem göklerde hem yeryüzünde her şeyi Mesih'te toplaştırsın. 6. Mesih'te bir miras kazandık. Buna Allah bizim için önceden kesin karar verdi. Çünkü o her şeye kendi isteğine göre karar veriyor ve her şeyi de ona göre düzüyor. Öyle ki biz Mesih'e önceden umut edenler onun şanına övgü getirelim. 7. Ve son olarak önce hakikat olan haberi, hani kurtaran iyi haberi duydunuz. Hem de ona iman ettiniz. Böylelikle Mesih'te söz verilen kutsal ruhla mühürlendiniz. 7. bereket bu. O kutsal ruh bize verildi. Mirasımızın bir kaporası gibi. Hani belli olsun ki Allah kendi malını satın alacak. Öylelikle onun şanına övgü getirirsin. 7 tane bereket sayıyorum. Kısaca da olsa bunları gözden geçireceğiz. İyice anlayalım ki asıl bereketler nerede? Açan gökte. 1. Diyor ki Allah bizi seçti. Bizi seçti. Değilsen çok güzelsin, değilsen çok akıllısın ya da çok namuslusun. Hayır diyor, biz doğmazdan önce bile Allah bizi seçti. Kafamız almıyor bunu. Ama bu hakikattir. Biliyorsunuz Plovdiv'e yakın Başkovski Manastır var. Ve kim oraya gittiyse hatırlıyorsunuz uzun bir yoldan böyle bir rampayla yukarı biniyorsun değil mi? Ve orada sağda ve solda satış yerleri var. Ve birçok yerde böyle çömlek satıyorlar. Fark ettim, çömlek satıyorlar. Tamam mı? Ve sen düşün, o da 3 tane çömlek, 3 tane güveç yan yana duruyor. Birincisi bir turist geliyor ve diyor ki, ay ne güzel bunu alacağım. Bunu alacağım kendime. Alıyor bunu, evine alıyor ve sonra eve gittiği zaman bunu kullanıyor bir saksı gibi. Çiçek yetiştirsin bu güveçin içinde. İkincisi hiç satılmıyor. İkinci güveç hiç satılmıyor. Aylarca, senelerce duruyor orada, hiç kullanılmıyor. Duruyor. Yani kimse almıyor. Ya üçüncüsü şimdi Bulgaristan'ın en hızlı aşçısı geliyor. Onu beğeniyor. Üçüncü güveci alıyor. Kendi evine getiriyor. Kendi mutfağına getiriyor. Ve o da en güzel yemekle pişiriyor bunun içinde. Evet, bazı insanlar bu ikincisine benziyor. İkinci güvece benziyorlar. Yani açan hiç satılmadı. Onların sanki hayatları boş, anlamsız, amaçları yok. Duruyor adam. Asıl ne için yaratıldı? Hani yemek pişirilsin, bu amacı yerine getirmiyor. Birçok insanlar öyle. Hayatları boş, anlamsız. Başkaları gene bir şey için uğraşıyorlar ve benziyorlar bu birinci güvece. Hani turist almış bunu ve saksı olarak koymuş. Ya iyi de ama bunun için mi yapılıyor? Saksı başka, güveç başka değil mi? Evet, birçok insanlar bunun gibi, aynı tipte. Bir şey için uğraşıyorlar, bir şey yapmaya ama aslısını, ne için yaratıldılar, onu yapmıyorlar. Onun peşinde, bunun peşinde gidiyorlar ama Rab onları ne için yarattı, bu amacı yerine getirmiyorlar. Ama var üçüncü güvece benzeyen insanlar, tamam mı? Allah onları seçiyor ve hayatının asıl amacını için kullanıyorlar. Onlar, o kişiler asıl amacına kavuşuyorlar. Ne kadar büyük bir şeref, ne kadar büyük bir bereket, hayatının asıl anlamına kavuştun. Bunu iyi gibi anlayalım. Senin hayatın boştur eğer anlamazsan amacın nedir? Burada amaç gösteriyor. Değil mi? Güveç yapılıyor bir amaç için. Değil sadece orada dursun. Ve aynı bunun gibi insan yaratıldığı bir amaç için. Değil sadece burada yani hayvanlar gibi yaşayalım, çoğalalım, ölelim, bitti iş. Hayır. Rab seni yarattı, seni seçti diyor. İmanlıları seçti bile bir amaç için. Evet. Ne diyor bu amaç diyor? Efeslilerde kutsal ve kusursuz olasanız. Bunun için Rab seni çağırdı. Bunun için Rab seni seçti en başta. Kutsal ve kusursuz olasan. Aynı Rab nasıl Eyüp'e dedi hatırlıyor musunuz? Rab aynı sözleri senin için kullanmak istiyor. Rab şeytanı çağırdı ve dedi ki kulum Eyüp'e bakıp da düşündün mü? Çünkü dünyada onun gibisi yoktur. Kusursuzdur. Doğru bir adamdır. Tanrı'dan korkar, kötülükten kaçınır. Ve Rab seni bu aynı amaç için yarattı ve istiyor şeytanın önünde seni diksin ve aynı sözler senin için kullansın. Diyecek mi ona? Bak, bu kişiye bak, kusursuzdur. Benim bu evladına baktın mı? Yeryüzünde onun gibisi yoktur. Rab bizi seçti en başta. Bereket budur. Sen bu ikinci ve birinci güvece benzemiyorsun. Rab seni seçti bir amaç için. Anla bunu. Evet, bu kutsallık ve kusursuzluk sanki çok sert laflar gibi anlıyoruz. Kutsal olacağım, kusursuz olacağım. Sanki burada çok sert bir ton var, sert bir anlayış var öyle değil mi? Sanki fena bir adam büyük bir sopayla indiriyor ve en ufak eksiklik olduğunda tak kafana bir tane indiriyor. Sanki öyle bir kartınca öyle bir resim çiziyoruz kafamızda. Kutsal ol, kusursuz ol. Ama bu ayetlerde şimdi ikinci temaya baktığımız zaman başka bir söz var. Sevgi. Rab bunu yapmadı sertlikle ama sevgiyle. İkinci berekette bunu görüyoruz. İkinci bereketimiz nedir? Önceden sevgiyle kesin karar verdi. Bu söz için başka bir söz kullanmak istiyorum. Kader. Kader. Allah bizim kaderimizi seçti. Önceden karar verdi. Düşün bunu. Önceden karar verdi. Ayet 5'te öyle geçiyor. Allah önceden karar verdi. Kader diyoruz buna. Ve çok kişi için bu çok büyük bir karanlık bir tema. Kaderin nedir? Hani geriye bakarken diyorsun kaderim buymuş. Adamın kaderi buymuş. Ama ileri bakarken kim kendi kaderini biliyor? Kim bilecek yarına ne oluyor? Değil mi? Ama Rab diyor ki Allah bizi seçti ve kaderimizi de çizdi. Ve biz biliyoruz bu kader nedir. Bütün insanlardan farklı olarak çok büyük bir bereket var ki sen kaderini biliyorsun. Önceden karar verdi diyor ki evlatlık olarak kendini kabul etsin. Kader sözü ilk Türkiye'ye geldiğimiz zaman hatırlıyorum büyük bir zelzele olmuştu. Yani Erzurum taraflarında. Yüzlerce ölü, binlerce ölü. Ve daha aynı günde haberler çıkıyor. Ve birçok gazeteleri yazıyor ki Allah diyor ki sabır versin. Allah sabır versin. Ya bu normal bir laf değil mi? Alışılmış bir laf. Ama biraz düşünürsen ne demek oluyor? Buradaki anlayış nedir? Sanki Allah insana bir bela veriyor ve sonra güç ve sabır versin o belayı taşısın. Neden öyle yapsın? Ama amaç belli değil. Kişiler bunu söylerken hani Allah sabır versin. Hiç bilmiyor ki ne amaçla Allah bunu yaptı değil mi? Kimse Allah'ı tanımıyor. Yakınlık yok. Allah kocaman bir tanka kalıyor. Bilmiyoruz çünkü kader kördür. Kör kader için konuşuyorlar. Evet ama buradaki ayet bizi başka konuşuyor değil. Yani Müslüman arkadaşlarımızın anladığı gibi bu düşünce başka. Rab bunu sevgiyle yaptı diyor. Onun amacı iyidir. Her ne başımıza gelirse Rab'in planı var. Rab'in planının içinde bir yeri var. Rab'in planını ilerletmek için kullanıyor. Sevgiyle o bizi seçti. Sevgiyle diyor o bizi bir kader verdi. Ben imana gelmezden önce çok boğuştum bu tema. Kader nedir? Ama şimdi imana geldikten sonra anlıyorum. Bambaşka bir bakış, bambaşka bir duygu var bende. Kör kader değildir. Sen biliyorsun gökte bir baban var ve o sana sevgiyle davranıyor. Evet. Onun için İsa Yahya için dedi ki, Matta 11 ayet 11, size doğru bir şey söyleyeyim. Kadından doğanların arasında henüz öyle bir kişi çıkmadı. Yahya'dan daha büyük olsun. Ama gökün krallığında en küçük olan ondan daha büyüktür. Bu sensin. Sen belki Allah'ın krallığında en küçük sayılıyorsun. Ama Rabbin sözüne göre sen en büyük peygamberden, Yahya'dan daha büyüksün. Niçin? Çünkü o da bu temaları anlamadı. O ruh bereketi daha anlamadı. Bu ancak İsa Mesih'le oldu. Rab sana iyi bir kader seçti. En büyük peygamberden daha büyük olasın. Üçüncüsü, ayet 6. Tema oluyor merhamet için. Öyle ki diyor merhametinin şanı övülsün. Merhamet sözü aynı zamanda rahmet olarak geçiyor. O demek bir kişi senin borcunu siliyor, sana kanununa göre davranmıyor. Bu demek merhamet. Nasıl benzetmeye de Matta 18'de iki borçlu var. Birisinin borcu 200 leva, öbürünün borcu hatırlıyorsunuz milyonlarca. Bir büyük bir suma, büyük bir meblağ. Sanki bir devlet borcu kadar. Bu bizim için büyük bir ders oluyor. Merhametini anlamak için Rab sana merhamet verdi diyor. Ama bu ne demek oluyor? İki kişi düşün. Birisinin 200 leva, birisinin milyonlarca borcu var. Ve efendileri ikisine de bağışlıyor. Bu küçük sumada da büyük sumada da. Bunu hesaplarsa, azıcık hesapla. Ne demek oluyor? Bu kral Allah'ın kendisi oluyor. Değil mi? Ve birinci adamın, büyük borcu olan adamın, yani borcu bu krala karşıdır. Ama bu küçük suma, 200 leva olan borcu öbür insana karşıydı. Demek ki Allah'a karşı olan borcumuz ve insanlara karşı olan borçlarımız burada karşılaştırılıyor. Tamam mı? Sen düşün, insanlar sana ne kadar kötülük yaparsa en büyük yaptıkları sana neydi? Bütün hayatında en yaptıkları fenalık neydi? Bunu düşün, bu hesapla geriye bak. Tamam mı? Bu sana büyük gelen bir şey, 200 leva kadar gibi bir şey. Ama senin Allah'a karşı yaptığın bu milyonlarca leva kadar büyük bir borç gibidir. Bunu anla. Biz hesap yaparken diyoruz, çektiğin şeylerden kendi suçunu çıkar. Evet, insanlar sana en kötü yaptığı şey nedir? Eşin seni aldattı mı başka birisiyle? Bu mu? Ya da hükümet senin bütün mallarını mı çaldı? Nasıl bazı devletlerde oluyor? Ya da senin en sevdiğin kişini öldürdüler. Öyle olayları düşün. Ve Rab diyor ki bütün bunlar 200 leva gibidir. Ama sen Allah'a karşı ne yaptıysan o milyonlarca kadar büyük bir borçtur. Kafa almıyor bunu değil mi? Ve Rab diyor ki bütün bu borçları sildim. Merhamet ettim. Bu merhamet çok büyük bir söz. Bir kişi ölürken cenazede ne diyorlar? Allah rahmet eylesin. Ve Türkçe'de olsun, sünsün bu ek demek oluyor ki keşke, bolay, inşallah, bilmiyoruz olacak mı olmayacak mı bir belirsizlik var burada. Yağın yağmur yağsın, olacak olmayacak belli değil. Ve aynı biçimde insan diyor ki Allah rahmet eylesin, olacak olmayacak belli değil. İmansızlar ancak bunu diyebilir. Ama biz imanlılar kesin diyoruz ki Allah bana merhamet etti. Ben zaten rahmetli oldum. Düşün bunu. Biz beklemiyoruz cenazeye rahmetli olalım. Biz şimdi bile rahmetli olduk. Çünkü Allah'ın merhametini aldık. Bu bereketi istiyor musun? Ayet 7'de 4. temaya geçiyoruz. O bizi diyor kurtuluşunu verdi. Onda onun kanı ile kurtuluş buluyoruz. Günahlarımıza af buluyoruz. Evet onun merhameti o kadar zengin ki. Diyor ki kurtuluş nedir? Ve en başta bu bizim eski pastorumuzla yaptığımız muhabbette sanıyorum bu kardeşimiz daha kurtuluşu anlamadı. O sandık kurtuluş rahatlık demek. Kurtuluş yani eksiklikten kurtuluyorsun. Rab senin eksikliklerini tamamladı mı o zaman kurtulmuş gibi bir kişisin. Yani kişiler problemi yanlış yerde arıyorlar. Ama bu da anlatıyor kurtuluş nedir? Günahlarımıza af buluyoruz. Evet kişiler, birçok kişi bütün hayat bu temaya düşünüyorlar. Kurtuluş demek problemlerden kurtuluyorum. Zorluklardan kurtuluyorum. Ama hayatın sonunda anlayacaklar ki bu hepsi boş idi. Asıl bu benim problemim değildi. Eksiklik. Asıl problemim günah temasıydı. Ve bu temada dikkat etmedim. Bu temada yeterince davranmadım. Nasıl lazımsa. Diyelim gidiyorsun Mevre'ye, gidiyorsun karakola. Pasaport almak için, pasaport neslujbada duruyorsun. Biliyorsun orada nasıl. Kocaman kuyruklar var. Saatlerce, günlerce bekliyorsun değil mi? Ve sen bekliyorsun uzun bir kuyrukta. 55. kişisin bilmem ne. Ve sabırla bekliyorsun bu kuyruk ilerlesin. Tamam mı? En sonunda sıra sana geliyor. Artık sen bitmişsin yani terledin. Artık sıra sana geliyor. Adam senin dokümanlarına bakıyor ve diyor ki aa sen yanlış kuyrukta beklen. Git öbür tarafta.
Dizir.
İnsan bitiyor. Birçok kişinin hayatları böyle. Bütün hayat yanlış kuyrukta bekliyorlar. Çünkü anlamıyorlar asıl problemleri nedir. Asıl problemleri değil, materyal mı eksiklik. Ha, bu oldu mu o zaman kurtulacağım. Ko evlendireyim çocuğumu o zaman. Ko düğünü yapayım, o ev yapayım bilmem ne. Hayır. Senin asıl ihtiyacın günahtan kurtulasın. Bütün hayatında yanlış kuyrukta bekleme. Asıl bize lazım olan budur. Günahlardan aftır. Ve Rab diyor ki ben sana bunu sağlıyorum. Bu bereketi kaçırma. Asıl bereket budur. Beşinci yerde Rab daha da ileri gidiyor. Sanki bereket üstüne bereket veriyor bize. Daha fazla istiyor bizim için. Diyor sadece hadi kurtuldun otur orada ağzını açma. Öyle değil. Rab daha öteye gidiyor ki. Rab diyor ki bize saklı planını açıkladı. Saklı planını açıkladı. Düşün bakalım büyük bir prezident, bir minister yani bir general. Yani gelecekteki planını sana açıklasın ve sadece sen bunu biliyorsun. Kimse bilmiyor ama sana açıkladı. Ve Rab burada aynı sözü veriyor kendi imanlılarına. Saklı planını açıkladı. Geleceğini bilmek çok zor bir iş. İnsan hep şaşırıyor. Hep yanlış biliyor. Bugün sanıyoruz gelecekte böyle olacak ve hiç değil mi bambaşka gidiyor. Mesela bazı örnekler vermek istiyorum. İngiltere'de Lord Kelvin adında bir kişi, büyük bir fizikçi ve matematikçi 1895 senesinde dedi ki havadan daha ağır olan bir uçak yapmak mümkün değildi, hiç olmayacak. Değil mi? Eskiden balonlar vardı, onlar havadan daha hafif uçardılar. Ama teknikler başladı böyle başka bir fikir yürütme, olabilir mi? Havadan daha ağır bir uçak yapalım. Bu en büyük fizikçi, dünyanın en büyük fizikçi Lord Kelvin dedi ki ya bu hayatta olamaz. 15 sene sonra ilk uçak yaptılar ve uçtu. 15 sene öne bile bakamadı. 1903 senesinde Henry Ford, değil mi? Ford firmasının kurucusu. Henry Ford, onun avukatı Horace Rackham adında bir kişi dedi ki motorlu araba sadece bir modadır. Çabuk unutulacak. Ama insan hep beygirle kullanacak. Bak 1903 senesinde 7 sene geçmedi her bir evinde araba vardı ve beygirle unutulmaya başladı. 7 sene önce prognoza yapamadı. 1977 Ken Olson adında bir kompüter engineer, mühendis vardı, kompüter yaptı. Ve dedi ki, hayatta düşünemem ki insanlar kendi evinde kompüter kullansınlar. Kompüterler sadece büyük firmalar içindir. Bu hayatta olmayacak. Biz bugün bunu görüyoruz. Değil, her evde, her cepte var artık kompüter. Değil mi? Ve böylelikle insan diyor, bileceğim, ben biliyorum geleceğini. Bir şey bilmiyoruz. İnsanca bir iş bu değil, değil. Bu kadar küçük konularda bile geleceği bilmek mümkün değilse bütün dünyanın planını nasıl anlayacağız? Ama Rab dedi ki ben sana bütün dünyanın planını açıklıyorum. Büyük prognozalardan daha büyük bir bilgiye sahipsin. Ne vakit Rab aşağı indi Sodom kasabasını, Sodom ve Gomorra kasabalarını yok etmeye önce İbrahim'i uğradı arkadaşına. Dostuna bir ziyaret etti. Ve dedi ki yapacağım şeyi İbrahim'den mi gizleyeceğim? Ne güzel bir, şerefli bir söz. Allah ne isterse yapsın, kimseye danışmadan tak tak yok edecek bu kasabaları. Ama önce diyorum, İbrahim'e gideceğim ve söyleyeceğim ne yapacağım. Bak, Rab aynısı bize de söz verdi. İbrahim ne kadar yakın İsa'ydı, biz de o kadar yakınız Rab'be. Ve diyor ki, gizli planını Mesih'te bize açıkladı. Ondan sonra diyor ki, altıncı bereket, bize bir miras verdi. Oho, miras derken uyanıyoruz. Miras güzel bir şey değil mi? Borçlar da miras olabilir ama onu konuşmuyoruz. Para yani mallar miras verildi mi? O vakit insan heyecanlanıyor. Ve Rab diyor ki ben size bir miras verdim İsa Mesih'te. Miras sözü geçerken miras demek birisi lazım ölsün de o kadar büyük bir sevet bıraksın sana sen onu kullanasın. Ölmesi oldu İsa Mesih'teki ölümü. Biz bunu görüyoruz, inanıyoruz buna. Ve biz bu mirası kazandık ama daha bu derece gelmedik, bunu alalım. Niçin? Biliyorsunuz küçüklere miras verilmiyor. 18 yaşından küçük bir kişi ne kadar da akıllı olsa ona verilmiyor. Kanun böyle. 18 yaş dolduracaksın, ondan sonra mirası ne kadar da büyükse kullanabilirsin. Ve aynı biçimde Rab diyor ki, evet ben sana kocaman bir miras hazırladım ama sen daha hazır değilsin. Bir şey lazım, ölmek. Ölmek. Ondan sonra bu mirası sana vereceğim. Evet, biz daha küçüküz ama büyüdük mü Rab bize bunu verecek. Ve son olarak Rab diyor ki, son büyük bir bereket, böylelikle diyor, Mesih'te söz verilen kutsal ruhla mühürlendiniz. Devam ediyor, mirasımızın bir kaporası gibi kutsal ruh bize verildi. Evet, son büyük bir bereket şu ki Rab bizi mühürledi. Peçat vurdu. Bir mühür vuruldu mu, o artık bir plomba koyuldu mu, o vakit bu kapalıdır. Kimsenin hakkı yok ona dokunsun. Açıklama, yani Vahiy kitabında 7. bölüm 2 ve 4'e kadar şöyle okuyoruz. Bir senaryo gibi bunu diziyor bu mühürleme olayı nasıldır. Başka bir melekte gördüm, o da gün doğusundan yükseldi diyor. Onda yaşayan Allah'ın mühürü vardı. Ve yüksek sesle o 4 meleğe bağırdı. Hani onlara verilmişti toprağa ve denize zarar versin de. Dedi ki, en birinci, hani zarar vermezden önce, en birinci Allah'ımızın hizmetçilerini alınlarından mühürleyelim. O zamana kadar ne toprağa, ne denize, ne de ağaçlara zarar vermeyin. Mühürlenen kişinin sayısını işittim. İsrail oğullarının bütün cinslerinden 144 bin kişi mühürlendi. Rab saydı onları. Bir nüfus sayımı yaptı. Bu kadar kişi çıktı. 12 kere 12 kere bin. 144 bin. Rab aynı bunların arasında seni de koydu. Seni de mühürledi. Şüphe ediyor musun? Ay dayandıracağım mı? Korkuların var mı? Ah acaba bugünkü hayatta dayandıracağım mı imanlı olarak? Eğer güvenirsen Rab'be, bu sözü kabul edersen çok büyük bir berekettir bu. O bizi mühürledi. Bizim şu anda en büyük bereketimiz budur. Kutsal ruh yanımızdadır, içimizdedir. Madem onu biz de görüyoruz diyeceğiz ki ne olacağı bilmiyorum ama Rab bir kapora verdi. Kutsal ruh bizde yaşıyor bir kapora gibi diyor. Klient bir kapora verdi, müşteri bir kapora verdi ve mutlaka gelecek malını yani beni alacak. Öyle değil mi? Bir kişi bir mala büyük bir kapora bıraktı mı? Demeyecek, aa boşver 100 lira yansın. Ha olamaz. Mutlaka alacağım onu. Ve aynı bunun gibi Rab bize kutsal ruhu verdi bir kapora gibi. Evet, bu 7 tane büyük bereket gördük. Ve 7 suçaynı değil yani tesadüfen değil. 7 Allah'ın sayesidir. 7 tane bereket demek bütün bereketler. Bütünlük gösteriyor. Ve en başta zaten dedi ki her bir ruh bereketiyle bizi bereketlemiştir. Evet, Rab yok daha başka ne versin sana? Değil mi? Birçok imanlılar bunu sanki anlamıyorlar. Rab bize her bir ruh bereketinin bereketlemiştir. Para arıyorlar, rahatlık arıyorlar. Bazılar kızan arıyor, sağlık arıyorlar. Ama bütün bunlar hepsi bir gün geçecek. Bunlar kalıcı bir bereket değildir. Bugün var yarın yok. Değil mi? Ölüm meleği senin kapını çaldı mı? Bu saydığım şeyler sana yardım etmeyecek. Ne para, rahatlık, kızanlar, sağlık. Bunlar sana hiçbir fayda getirmeyecekler. Yani sana yardım etmeyecek. Bunları anlıyorsun artık bunlar bereket değil. Kalıcı bir bereket değil. Sadece saydığımız Rab'bin bu ruhsal bereketleri kalıcıdır. Onları arayalım. Rab sizinle olsun.